şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Haftanın son Dünya Hali programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Türk akımından bir imza haberi geldi ama imzalayan Türkiye değil, Rusya ve Yunanistan Türk akımına imza attı. Petrol boru hattı projesinin Yunanistan'a uzatılması için bugün Yunanistan ile hükümet arasında ilk imzalar atıldı. Bir yandan bunun Yunan akımı olup olamayacağı da tartışılmaya başlandı. Yunanistan'da aynı zamanda Troika ile borç görüşmeleri yapıyor. Hayli sıkışık durumda. Tsipras'la Putin'in görüşmesi de söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan, Avrupa Birliği, Rusya hattında önemli gelişmeler var. Biz programımızın ikinci bölümünde Katimerini gazetesinden Nikolaos Telya ile hem Türk akımına imzayı, dolayısıyla Yunanistan-Rusya ilişkilerini hem de Yunanistan'ın borç görüşmelerini değerlendireceğiz enine boyuna. Rusya'dan gelen bir başka haber de Rusya ve Suudi Arabistan'ın nükleer enerji anlaşmasını imzalaması oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Muhammed Bin Selman Bin Abdülaziz, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu çerçevesinde ikili görüşme yaptı. Konstantin Sarayı'ndaki görüşmede iki ülke arasında nükleer enerji dahil birçok alanda 6 anlaşma imzalandı. Orta Doğu ile Rusya arasında, Moskova arasında böyle önemli bir gelişme daha var. Orta Doğu'da ise çatışmalı haller devam ediyor. Suriye'de ve Irak'tan çatışma haberleri geliyor. Yemen'den de IŞİD Yemen'de vurmaya devam ediyor. Bir zanlıyı da astı yine Yemen'de. Amerikalıların peşmergeye silah vermediği haberi geldi. Suriye'de PYD'ye açık destek olan Amerika liderliğindeki koalisyon Irak'ta peşmergelere silah veremiyor. Bu karar Senato'dan döndü. Cumhuriyetçi senatör Johnny Ernst ve Demokrat senatör Barbara Boxer'ın sunduğu ve peşmerge güçlerine doğrudan silah yardımı ve askeri eğitim sunulmasını öngören tasarı çoğunluğun desteğini aldı. Ancak yasalaşması için gerekli sayıya ulaşabilmiş değil. ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey de Suriye konusunda bir açıklama yaptı. Beşar Esad'ın artan baskıların etkisiyle yakında daha dar bir alanda savunmaya geçeceği olasılığını değerlendirdiğini belirtti. Dünya Mülteciler Günü'nde krizin adı 60 milyon mülteci. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük rakama dünya ulaşmış durumda. En çok mülteci de 3 yıldır iç savaş halinde yaşayan, 2011'de siyasal karışıklık halinde başlayan ve sonra da iç savaşa dönüşen ve nüfusun %40'ının tamamen yerinden oynadığı Suriye'den geliyor. En çok mülteci de Türkiye'de ve Türkiye örnek niteliğinde görünüyor. Akçakale'ye gelen Arap ve Türkmen sığınmacılar Tel Abyad'a dönmeye çalışıyorlar. Sınırdan gelen son bir haber de bu idi. Katalanlarda ayrılık davulları çalıyor. İspanya'da Katalan özerk yönetiminde bağımsızlık tartışmaları 37 yıllık siyasi ittifakı sona erdirdi. İktidarın güçlü ortağı Birlik Yönelim lideri Artur Mas'ın 27 Eylül seçimlerini bağımsızlık referandumuna çevirme planına itiraz ederek koalisyondan ayrıldı. Birlik Madrid'le diyalogtan yana NATO'da Baltık ülkelerine çıkarma yapmış durumda. 13 ülkeden 60 gemi 6000 askerle Rusya'ya ait Kaliningrad'a 100 mil mesafede Polonya'ya çıkarma tatbikatıyla Rusya'ya gözdağı vermiş durumda. Bu soğuk savaş sonrasında en büyük ortak savunma tatbikatı niteliğinde aynı zamanda. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Nikolaos Telya ile Türk akımı konusunda Moskova ve Atina tarafından atılan imzaları konuşacağız. Ayrıca Tsipras-Putin görüşmesi de bu sohbetin bir parçası olacak. Yine Atina'nın Troika ile borç görüşmelerini de değerlendireceğiz. Ancak Nikolaos Telya ile söyleşimize geçmeden önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde komşulara uzanacağız. Türk akımı konusunda Türk medyasında çok sayıda haber çıkarken, Ankara'nın bu konuda ne yapacağı konuşulurken, Atina ile Moskova arasında ilk imzalar atıldı. Dolayısıyla Türk akımının Yunanistan ayağına ilişkin gelişmeler başlamış durumda. Resmiyete iş tamamen dökülmüş durumda. Tsipras'la Putin'in görüşmesi de söz konusu. Öte yandan Yunanistan, ilk bölümde de belirttiğimiz gibi, borç görüşmelerini sürdürüyor. Bu konuda da pek iyi haberler gelmiyor doğrusu. İşte bu meseleleri konuşacağız. Konuğumuz Katimerini gazetesinden deneyimli gazeteci, tarihçi, akademisyen Nikolaos Telya. Hoş geldin sevgili Nikolaos.
Hoş bulduk sevgili Ali. İyi yayınlar.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Şu borç görüşmelerinden bir başlayalım. Türk akımının imzalanması, artık Yunan akımı diyeceğiz belki de. Çünkü Türklerden önce Yunanlık dostlarımız imzayı attılar. Oraya da ikinci parti olarak geçeriz ama borç görüşmeleri ne durumdadır? Yunan halkı ne bekliyor? Yunan politikası neler yapıyor?
Çok kritik bir döneme denk geliyor bu Rusya ile atılan imzalar. Zira çok kritik saatlerle karşı karşıya kalmış durumda Yunanistan. Borç anlaşmasının imzalanıp imzalanmayacağı tartışılıyor. Gündemin ana maddesi Yunanistan'da. Hatta ve hatta son saatlerde Yunanistan'ın tüm bankalarından para çekmeler artık seviyelere gelmiş durumda. Hatta ve hatta pazartesi itibariyle bankaların açılıp açılmayacağı bile şu an itibariyle meçhul. Yunanistan'daki ekonomik sistem, ki 2010'dan sonra böyle bir sistem kaldıysa işte adını istediğiniz gibi koyun. Bu mevcut sistemin artık çöküşüyle karşı karşıya kalmış Yunanistan durumda. Tamamıyla bir ekonomik iflas görüntüsü veriyor. Halkta da bir umutsuzluk söz konusu. Hatta ve hatta bu borcu alsak bile önümüzde nasıl göreceğiz? Borçlarla nereye kadar soruları tekrardan yankılanmaya başlamış durumda. Hatırlayacaksınız önceki bağlantılarımızda. Özellikle Syriza'nın ilk kararı gelmesiyle beraber olumlu bir havanın olduğundan bahsetmiştik Yunanistan'da. En azından bazı umutların dilendirilmiş olduğunun altını çizmiştik. Ancak şu saatler itibariyle umutlar Atina semalarında yazın ortasında yerini kara bulutlara bırakmış durumdalar. Tam da böylesi bir ortamda Rusya ile bu ilginç anlaşma gündeme gelmiş durumda. Yunanistan'dan bakıldığında anlaşmanın enerji safhasından daha çok onun stratejik önemi üzerinde duruluyor. Yunanlı meslektaşlarımız da özellikle Batı-Doğu ekseni arasında Yunanistan'ın çok kritik hamleler gerçekleştirdiği ve bir anlamda Batı'yı dengeleme adına Rusya ile ilişkilerini sıklaştırmış olduğunun altını çiziyorlar. Uzun sürenin kısası daha çok diplomatik ve stratejik boyutuna odaklanmış durumda şu an itibariyle ilerliyor.
Peki Rusya ile ilişki arayışları malum. Rusya'nın da arayışları söz konusu. Rusya'nın da Batı ile sıkıntıları var. Bu alandaki anlaşma bunun bir hedefe ulaşabilmesi için Türkiye'nin de imza atması gerekiyor. Bu konuda da Ankara ile Rusya arasında diyaloglar sürüyor ama bu ilişkiye hem Yunan halkı ve medyası nasıl bakıyor hem Avrupa Birliği'nin bu ilişkiye dair yaklaşımı ne çerçevede?
Valla sevgili Ali, bu borç anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili görüşmeler sürdükçe ve görüşmeler de bir çıkmaza girmiş durumdayken Yunan halkı artık pes etme noktasına gelmiş durumda. Böyle bir kötü durumda her türlü alternatife açık bir resim çizmeye başlamış durumda Yunanistan. Hatta ve büyük koalisyonun içerisindeki sol, Marksist, Leninist çerçevede Rusya, Çin gibi alternatif aktörlerle alternatif senaryolar ve alternatif stratejiler üzerinde yoğunlaştırılması gerektiği yönünde zaman zaman çıkışlar gerçekleştirmeye başlamış durumdalar. Bugün Rusya ile olan anlaşma Panayotis Lafazanis, Enerji Bakanı tarafından imzalandı. Lafazanis, krize içerisinde bu çizgiyi başta söylemiş olduğumuz Rusya, Çin ve alternatif senaryolara yakın duran çizgiyi savunan bir üye. Onun bugün itibariyle bu anlaşmayı imza atması da bence hiç şans eseri değil. Beklenen bir politikanın ürünü olarak görülmeli. Atina'da da zaten bu şekilde telakki ediliyor. Tabii senin de belirtmiş olduğun üzere önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de tavrı çok belirleyici olacak. Sadece ve sadece Türkiye'nin de tavrı belirleyici olmayacak. Biraz da coğrafyanın konjonktürüne bakmamız gerekecek. Biliyorsunuz yakın zamanda Makedonya'da da bir kriz durumuyla karşı karşıya kalmıştık. Bu gibi krizler, bu Rusya ile Türkiye ve Yunanistan arasında kurulması planlanan enerji hattının geleceğini belirleme durumunda olabilirler. Bunun için bu gelişmeleri de çok yakından takip etmemiz gerekecek diye düşünüyorum.
Stratejik ortaklıktan söz ettin. Rusya ve Doğu blokuna ilişkin ya da işte Batı olmayan dünya üzerindeki arayış itibariyle. Fakat pratikte biz Türk akımını, Yunan akımını ya da artık o ismi de kullanabiliriz gibi geliyor bana. Devreden çıkardığımızda daha farklı, somut bir ilişki de şu anda gündemde değil aslında, değil mi? Rusya ve Yunanistan arasında.
Yok, şu an itibariyle gerek ekonomi konularında gerek askeri konularında farklı bir yaklaşım söz konusu değil. Ama gelişmeler ışık hızıyla yol alıyor şu an itibariyle Atina'da. Bir yol kazası olursa şu anki beklentimiz en son anda borç anlaşmasının imzalanacağı ve Yunanistan'ın bir şekilde Batı bloğu içerisinde, NATO bloğu içerisinde, Avrupa ve Eurozone içerisinde yoluna devam edeceği şeklinde. Ama olur da bir yol kazası söz konusu olursa Yunanistan'ın bundan sonra çeşitli alternatif senaryolarda gerek askeri, gerek diplomasi, gerek de farklı konuların alternatif senaryoların gündeme alması içten bile değil. Gerçekten Ali, bu sadece siyasi anda söylediğim bir benim edinmiş olduğum bir intiba değil. Halkla konuştuğunuzda, halka indiğinizde öyle bir pes etme durumuyla karşılaşıyorsunuz ki bundan sonrası için Yunanistan için tehlike, bir kaza anında tüm senaryoların masada olduğu gözlemini daha Atina'daki ilk turunuzda bile gözlemleyebiliyorsunuz.
Borç anlaşmasında kriz yaratan nokta nedir? Borcu almamak mı daha iyi, almak mı daha iyi, neler isteniyor da iş bu kadar kriz boyutuna varıyor?
Borç Atina'dan bakıldığında esas problem borcu veren ülkeler, veren taraflar, Avrupa Birliği ve Troika ve IMF. Onlar eski hükümetlerdeki, eski hükümetler dönemindeki borç anlaşmalarının kıstasları üzerinde fikir sarf etmeye devam ediyorlar, ısrar etmeye devam ediyorlar. Çok sıkı kemer sıkma politikalarından bahsediyorlar. Örnek verecek olursa pazartesi itibariyle borç anlaşması imzalandığında Yunanistan'a borç veren taraflar bir an evvel bazı temel maaşların kesilmesini, kısıntıya gidilmesini, bazı emekli maaşlarının artık bundan sonra ödenmemesi üzerinde kafa yormaya başlamış durumdalar ki Syriza'nın bunları kabul etmesi şu an itibariyle oldukça zor. Bunların yanı sıra özelleştirmeler konusunda, diğer sosyal kurumlarla ilgili konularda tamamıyla neoliberal ve aşırıya kaçan önerilerle Yunanistan'ın karşısına geliyorlar.
Yani eski bunların hükümetleri yıkan öneriler.
Efendim?
Bunlar eski hükümetleri yıkan, eski partileri yok eden
kesinlikle,
öneriler.
Kesinlikle. Bunlar bir anlamda da sevgili Ali, Syriza'nın varoluş nedenleri. Syriza bunları kabul ederse kendi varoluş nedenleri ortadan kalkmış olacağından bu saat itibariyle anlaşmalar tamamıyla kilitlenmiş durumda. Müzakereler bir türlü ilerleyemiyor.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Katimerini gazetesinden deneyimli gazeteci, yazar, akademisyen Nikola Stelia idi. Hem Yunanistan'ın borç görüşmelerini konuştuk, hem Türk akımında Atina ile Moskova'nın attığı imzaları ve Rusya-Yunanistan ilişkilerine Yunanistan çerçevesinden bakışı ele almaya çalıştık. Süremiz el verdiğince çok teşekkür ediyorum sevgili Nikolaus katılımın
için. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hafta başı aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.